Ayrım 2.
Kırmızı yılan Mehmet Ali. Mehmet Ali kırmızı yılan. Mehmet Ali, Mehmet. Çocukların değişen türküsü böylece çınladı kafamda. Derken dağlardan kopup gelen deli bir sel misali hatıralar boşandı. Tek tek teferruatlı. Şimdi her şeyi hatırlıyorum. Akşam dedem, babam, annem ve ben un çorbasına kaşık çalarken gönülsüzdüm. Çorba içmek yerine ekmekle oynamayı tercih ediyordum. Ekmek içini yoğurup hamur ediyor, türlü şekiller çıkarıp eğleniyordum. Sonra yumruğumu basıp bu şekillerin üstüne hamuru eziyordum. Her zamanki gibi yalnız dedem dikkat etti bana. "Yapma kız hanım," dedi, "günah. Ekmekle oynanmaz. Allah'ın nimeti o. İç çorbanı, haydi oyalanma." Babam o zaman fark etti önümdeki küçük hamur yığınını ki bağırdı hemen. "Ulan vesika ile alıyoruz şu mereti. Karnımızı doyurmaya yetmiyor. Sen ziyan ediyorsun. Zıkkımlan o önündekileri, karışmam." Ben dedeme cevap verdim. "Canım çekmiyor." İlgilendi. "Neden?" diye sordu. Yüzümü buruşturup cevap vermedim. Ona şımarabilirdim. Dedemin babama baktığını gördüm. Ben de baktım. Başı önünde, kaşları çatıktı yine. Kaşığını çorba tasına uzatıyor, çekip ağzına götürüyor, bir koca lokma ekmek kopartıyor, çok acele çiğneyip yutuyor, sonra tekrar çorbaya götürüyor kaşığını, muntazam işleyen bir makine gibi. Dönüp dedeme baktım. Yeni bir şey mi ummuştu oğlundan? Onun gözlerinden bir kara bulut geçti galiba. Öksürüp boğazını temizledi. Sonra, "Oğul," dedi, "haberin var mı? Benim İlay kızanım bugün onca çocuğun hakkından geldi. Susturdu onları, şaşırttı. Hem hiç edepsizlenmeden, bağırıp çağırmadan, tıpkı şey gibi, şey, bir büyük adam gibi, akıllı, ne istediğini bilen adam gibi." Ürkek bir heyecanla sarsılıp sevindim. Oysa babam hiç cevap vermedi, işitmemiş gibiydi. Çorba tasına uzanıp geri çekilen üzeri kara kıllı bir koldu o, yalnız kol. Kafası, bedeni silikleşmiş kaybolmuştu. Dedem tekrar konuşsa, her şeyi bir anlatsa belki, o ise "sana söylediğimi duymadın mı?" diye sordu. Babam da "duydum," dedi. Başka bir şey söylemedi, sormadı da. Bir parça daha ekmek içi koparıp ezdim. Bıyıklı bir koca erkek suratı yaptım özenle ve yumruğumu indirdim üzerine. Nedense keyiflenmedim, içim acı doluydu. Babamın doğrulup kolunun yeniyle bıyıklarına yapışan çorba bulaşıklarını sildiğini buğulu buğulu gördüm. Anneme bakmadan onunla konuşuyordu. "Fazla oyalanma, gel yat. Sabahları kaldırıncaya kadar seni anam ağlıyor. Tüh be." Dedemden çekinmese küfür ederdi mutlak. Edep etti galiba. Bir avuç pisliği içinde saklayıp odadan çıktı. Annem cevap vermemişti. Bir süre kapanan kapının ardından baktı. Herhalde babamın uzaklaştığından iyice emin olduktan sonra dedemin yüzüne kaldırıp bakışlarını sormaya cesaret etti. Sesi korku, kuşku doluydu. "Ne oldu ki baba? Ne yaptı İlay?" "Ne yaptımsa yaptım. Artık dedemin anlatacaklarının hiçbir anlamı kalmamıştı. Sussun, cevaplamasın istedim. Halbuki o yumuşak yumuşak konuştu. Annemle başka türlü konuşmazdı zaten. Onu incitmekten çekinir gibi dikkatli, yavaş. "Çocuğum yok diye üzülme gelinim. Senin bu İlay kızın pek çok çocuktan daha iyi." Annemin gözleri ışıldar gibi oldu. Sevindi belki. Mamafih o, sevinmekten de korkardı. "Bilmem ki," dedi. "Korkak, işe yaramaz erkek olacağına cesur, akıllı kız olsun iyidir." Dedem keyifle gülümsedi. Gelinini yüreklendirdiğini sanıyordu herhalde. Onun toprakta çalışmaktan çirkinleşmiş, kalınlaşmış, kızarmış elleriyle yüzünü örttüğünü görünce şaşırdı. "Kötü bir laf edip üzdün mü yine?" der gibi bana baktı. Dudaklarımı büzüp omuzlarımı silktim, güldüm. Merhametin duyulana ne büyük bir yük olduğunu bilemezdi ki dedem. Aklının ucundan bile geçirmediği muhakkak. Hoş, o zamanlar ben de anlayamazdım. Hissederdim yine bir şeyler ve şundan bundan ötürü yalnız annemin ezildiğini, suçlandığını görürdüm. Bunun için karşındakinin ithamı asla gerekli değildi. O ezelden ebede suçlu olmayı kabul etmişti. Bir kez eğip uzatmıştı boynunu. işin en kötüsü alışmıştı bu haline. Kişi zincirlerini fark etmeyecek kadar tutsaklaşır mı? Olurmuş, öğrendim. Annem kendi çapında bir timsaldi o kadar. Zaten onun suçluluğunun ilk ve tek sebebi benim varlığımdı. Bütün öbürleri buna bağlı, bundan kaynaklanan. Oğlan yerine kız doğurmuş, zor doğumdan ötürü de kısır kalmış. Babamın karşısında köylülerin arasında sırtına yüklenen kambur, zamanla genç kadının ruhuyla eşleşmiş olacak, özdeşleşmişler onunla. Ben annemi fark etmeye başladığım sıralarda acayip bir yaratık olup çıkmıştı. İnce bedeni hep iki büklüm, boynu eğik, gözleri korkulu ve suskun. Küçük, hiç de mühimsenmeyecek fakat varlığını sıkılarak hissettiğimiz ince bir sızı gibiydi aramızda. Babamın azarlamalarını, küfürlerini, dedemin içe baygınlık veren hoşgörüşünü hatırlıyorum. Ya ben? Çözülmesi mümkün olmayan türlü renkli bir his yumağı gibiydim. Hiçbir zaman açık seçik hale getirilemediğim bir sualle bunalmıştım. Ben mi anamın kamburuydum, yoksa anam mı benim? Allah'ın hükmüyle kenetlenen bu iki varlık herhalde suçu ve yükü birinden öbürüne aktarıp duruyordu. Şuursuzca, elbet fakat dengeli ve sinsi. Ben bilmem kaç duygumla o küçük sızıya kapanırken o duyguların 5-10 misli bir güçle öfke, kin, nefret doluyordum. Eğer annem suçluluk hissetmeyip bana sahip çıkabilseydi, başı dik dolaşabilseydi, yapamadı. Pek uzun süre beceremedi. Bu sebepten olmalı. Okulda yoldaş Vera sık sık ana babaların gereksizliğinden ve konuşma yapmaya gelen parti müfettişleri bizden önceki neslin geri kafalılığından dem vurdukları zaman onlara canı gönülden katılırdım. Nihayet ellerini indirip yüzünü açtı annem. Anlamsız, renksiz sesiyle "Allah razı olsun baba" dedi. Oysa hareketi bir anlık isyan, dayanabileceği bir destekti. Çabuk pes etti. Bana dönüp, "Çorbanı içiver İlay" dedi. "Duydun ya babanı, kızıyor. Daha kapları yıkayıp şilteleri sereceğim." Bana iş buyurmazdı. Gönlüm isterse kendim talip olurdum. Şimdi de onu bir an önce başımızdan savmak için bulaşıkları yıkamaya, şilteleri sermeye razı oldum. "Ben yaparım" dedim, "git yat sen. Duydun ya babamı, uyanamıyormuşsun sabahları." Babam aramızda bir tehdit aracı gibiydi. Bana minnetle baktı. Çok iri mavi gözlerinde yine yaşlar toplanıyordu. Yüzü bembeyazdı. Bugün öğleden sonra koparılan, dallara dizilen, ayaklar altında ezilen çiçekleri hatırladım. Derken Mehmet Ali'nin sözlerini. "Küçücük onlar, zayıf, çelimsiz, hem de beyaz. Çiçeklerden ötürü anneme benzemem ihtimali pek rezil bir durum gibi tedirgin etti beni." Mehmet Ali'ye daha çok kızdım. Annemin sesi uzaktan geliyordu. Daha sabah namazı vakti erişmeden o kadar erken, "Ah baba, yattığımla kalktığımı hiç anlamıyorum. Ah baba, belim çok ağrıyor. O senin merhemden sürsen mi acaba? Hafize teyzenin merhemi hani?" "Sür sür ya," dedi dedem. "Bir de yün kuşak sar, şöyle sıkıca. Sanmam seninki romatizma olsun. Abi kurşun da yok. Eğilmekten olacak." "Ya eğilmekten, hep eğilip çapa yapmaktan. Şöyle bir doğrulmamıza, soluklanmamıza." "Bırakmazlar gelin, doğrulmanıza müsaade etmezler. Öyledir, bilirim. Sen bağla yünü sıkıca ha." "Olur baba." Annem dikilip duruyordu. Dedem, "İstersen yarın işe gitme," dedi. O zaman Zehra gelin büsbütün telaşlandı. "Hiç olur mu baba, hiç olur mu?" dedi. "Bir güne karşı 5 gündelik kesiyorlar. Olmaz, giderim." Eh, emir almadan, sorup danışmadan kendi başına bir karar verebilmişti annem. Kaybolacak 5 gündelik ve manga başının azarlayan suçlayan yüzü. Dayanılabilmez. "Peki gelin, git ama merhemi sür, yünü de bağla." Annem sakınır gibi üstten üstten örgülerimi okşadı. Ürperdim. "Kapları yıkarken gürültü etme İlay, olur mu? Baban kızar." "Peki, Allah rahatlık versin," dedi. Dedemle beraber, "Sana da," dedik. Hemen çıksa ya, çıkmadı. Eksik bir şey varmış gibi kuşkulu, tedirgin bakışlarını odanın 4 duvarında gezdirdi. Yüzlerimize bakmaktan çekinir gibiydi. besbelli oturup bizimle iki çift laf etmek yahut konuştuklarımızı dinlemek istiyordu. Bizse acımasız, sessiz bir anlaşma içinde susuyor, onun çekip gitmesini bekliyorduk. Nihayet o vazgeçti, ellerini ovuşturup bir kez daha hayırlı geceler diledi. Biz de bir kez daha sana da dedik. Bölük pörçük yaralı ruhunu yanımızda bırakıp eğik bedenini sürüyüp çıktı odadan. Ne var sanki şöyle ilişip oturuversem yanlarına? Niçin onlardan teklif beklerim? Nedir bu halim? Var mı çekinecek bir şey? Kayınbabam biri, öbürü kızım. Doğurduğum, canımdan kanımdan, etimden kopan şu kızan. Uğruna günümü gecemi, bütün bir ömrümü telef ettiğim. Saçlarından tutup sürüyüversem, çarpsam duvara kafasını çarpsam, kanı aksa, yüzü gözü alkan içinde kalsa, beyni, of Allah'ım neler geçiririm aklımdan, Allah'ım affet beni, benim canımı al, Allah'ım çok yorgunum gayrı, çok. Annem üşüyordu mutlak. Hele yatağa yatınca, ense kökünden kuyruk sokumuna kadar uzanan düz bir çizginin titreyip durduğunu söylemişti bir gün bana. Isınmak için kollarıyla kendi kendini sararmış. Çünkü babam hep ona arkasına dönüp uyurdu. Kadın kısır ya, yüz verip de ne olacak diye düşünürdü mutlak. Şu kısırlık da yılan hikayesi. Anlatırlardı. Doğumun pek güç olmuş. 3 gün sancı çekmiş annem. Köyün kadınları hep bizim eve doluşmuşlar. O yıllarda iş takibi bu kadar sıkı değilmiş. Erkekler de babamı, bu gelen çocuktur, kız değil. Gelişinden belli, erkek adamın erkek uşağı olur diye şişiriyorlarmış. Derken bir ara öldü sanmışlar annemi. Hem ondan hem benden kesmişler umudu. Hatta bir kadın kapı önüne çıkıp doğumdan ölen taze gelin için ağıt yakmış. Bunun üzerine dedem eve koşmuş. Babam alıp başını ormana dalmış. Tam oğlan doğacağı sırada geberdi. Başka bir düşünce geçmemiştir kafasından. Birkaç saat sonra onu toprağa uzanmış yatar bulmuşlar. Karısının ölümüne üzüldüğünü sanıp müjdeyi vermişler. Kemal, abey Kemal müjdeler olsun, kurtuldu Zehra gelin, kurtuldu. Bir kızın doğdu, nur topu gibi bir kız. O da yaşıyor, kızın da yaşıyor. Taş gibi donup kalmış babam. Tek cevap çıkmamış ağzından. Adamlar tartaklamışlar onu. Omuzuna, arkasına vurmuşlar. Duymadın mı be Kemal? Kurtuldu Zehra bacı. Bir kızın oldu. O zaman silkinip ellerinden kurtulmuş Kemal Efendi. Ayağa kalkıp bağırmış. Kız doğuracağına geberse iyiydi. Yerin dibine girsin kendi de kızı da. Bu öfkeli hayvan çığlığı gözyaşına ve toprağa bulanmış yüzü adamları ürkütmüş. Bir an önceki neşeli kalabalık pısmış, bir şey demeden, kendi aralarında bile söyleşmeden dağılmışlar. Babam birkaç gün eve gelmemiş, şurada burada yatmış. Dedem de bizim buralarda hiç işitilmemiş, kendi gönlünde ta Anadolu'dan taşıyıp getirdiği ismi koymuş bana, İlay. Ezanla birlikte kulağıma 3 kez üflemiş. Annem pek bitkin, yorgunmuş. İsmim onu hiç ilgilendirmemiş. Yarı açık gözleri hep kapıdaymış. Babamı beklermiş zahir. Bir gelse, o koca serin elini alnıma koysa, çok çektin Zehra, ziyanı yok üzülme, bir daha sefere oğlan doğurursun dese, can gelecek içime, kanıma can gelecek, iyileşeceğim, abe neredesin Kemal? Aradan birkaç yıl geçip de annemin kısır kaldığı iyice anlaşıldıktan sonra arkasına dönüp yatar olmuş babam. Hem de artık hiç adam yerine koymamış Zehra gelini. Bulaşıkları yıkadıktan sonra dedemin şiltesini serdim. O yatsı namazını kılmış dua ediyordu. Seninle yatayım mı diye sordum. Yat be uşağım dedi. Dedem yorganı kafasının üstüne çeker. Beni de büsbütün örtüp havasız bırakırdı. Yine de severdim onunla yatmayı. Sıkıca sarılır, başımı kıllara aklaşmış, hafifçe kambur göğsüne dayardım. Bu sefer de öyle yaptım. Isınıp dayanacak destek bulduktan sonra gözyaşlarım hemen boşandı. İçimi çeke çeke, gürültü etmemeye dikkat ederek ağlıyordum. Dedem bir şey söylemiyor, usul usul saçlarımı okşuyordu. Epey sonra onun göğsü sırılsıklam oldu, benim hıçkırıklarım hafifledi. Burnumu çekip duruyordum. Dedem, İlay Bey dedi, neden ağlarsın sanki? Onca çocuğun hakkından geldim bugün. Bana Akçabardak dedi, o John Ahmet'in oğlu Mehmet Ali dedi. Öfkelenip söylenmesini beklerken dedem ağır ağır konuştu. Eğlenir gibiydi. Akça bardaklar güzel çiçeklerdir, pek güzel. Nazlı, beyaz, hem baharın, yazın ilk muştusudur onlar, bilmez misin? Bilirdim güzel olduklarını. Şaşırdığım şey dedemin onların güzelliği ile benim aramda bir ilgi kurar gibi olmasıydı. Bana ne dedim, onların güzelliğinden bana ne? Hüseyin pehlivan gevrek gevrek gülüp örgülerimi çekiştirdi. Biraz büyü de sorarım ben sana güzelliği demedi. Yalnız haklısın uşağım. Çiçeklerin güzelliğinden sana ne? Doğru, sana ne? Ama bana soracak olursan ha? Memlekette onlara kardelen derler. Kardelen, bu da iyi bir isim. Karı delip çıkar çünkü. Hem güçlü hem inatçı. Ne diyordum? Bana sorarsan uşağım, o çiçekler sana benzer. Abe hem inatçı, hem nazlı, hem işte güzel diyelim. Artık kızdım. Nedir canım bir güzellik tutturmuş gider dedem. Hem ben onları anneme benzetmiştim biraz önce. Bak dede dedim sabırla. Mehmet Ali bu çiçekler güzel falan demedi. Zayıf, çelimsiz dedi. Ben ezerim onları dedi. Ezdi, anlıyor musun? Ezdi çiçekleri. O sanki beni işitmemiş gibi ağır ağır devam etti sözlerine. Baharın müjdesi, umut. Öyle ya, umut. O çocuk yiğit biri olacak. Duruşundan, bedeninden, kavga edişinden belli. Ne var ki babası? Eh, boş ver. Hele bekleyelim bakalım. Allah ne gösterir? Aksi de olabilir. Şu toprak canımdan aziz ya ilahi. Daha içine girip dinlenmek istemem. Nasıl gönülse benimkisi, daha yaşayayım der. Çünkü yapacak çok iş var, çok. Sana her bir şeyi anlatmak, her bir şeyi ince ince, neler yapacağımı da söyleyeceksin. Yo, sanmam. Kendin karar vereceksin buna. Her şeyi öğrendikten sonra. Mahmut Necmettin derdi ki, insan kendi tarihini, kültürünü iyi bilmeli. Çünkü bütün hayatında onun yolunu çizecek olan bunlardır. Yahut da bilmezsen bir başka taraflara sürüklenir gidersin. Sürüklenirsin. Temel olmayınca, işte diyorum ki uşağım, ben sana elimden geldiğince temeli vereyim. Kendin doğru, en doğru yolu seçersin. Anladın mı? Anladım dede, ama sen beni anlamadın. Mehmet Ali çiçekleri ezdi. Sanki beni eziyormuş gibi kızmıyorsun ona. Neden kızayım? Sen çiçek değilsin ki. Kimse ezemez seni İlay. Hiç kimse. Sen insansın uşağım, insan. Eğer bunu bilirsen kimse ezemez seni. İş ki bil ne olduğunu, ne istediğini bil. Anlıyor musun? Ne Mehmet Ali, ne John Ahmet, ne Ivanov. Hiç kimse. Ve derken dedemin sözleri ani bir çağrışımla okulda çok iyi okuduğumdan dolayı bana Hristo Botev'in şiir kitabını kazandıran parçayı hatırlattı. Söylemeye başladım. Bulgar, kendi soyunu ve dilini öğren. Vatanını sev, milletinin geçmişini öğrenmeye çalış. Bir zamanlar senin de çarların, patriklerin, azizlerin vardı. Diğer milletler kendi tarihlerini biliyor ve öğreniyorlar. Onlar kendi tarihlerini pek sevdikleri için kendi ana dillerinden yazıp okuyorlar. Ben öyle şaşkın Bulgarlar tanıdım ki kendi soylarını bilmez ve tanımazlar. Ancak Rumca okuyup yazarlar ve kendilerine Bulgar denmesinden utanırlar. Acaba niçin? Ey akılsız, sana Bulgar denmesinden niçin utanıyorsun? Niçin Bulgar gibi düşünüp Bulgar gibi yaşamıyorsun? Tıpkı okuldaki gibi acılı, sert, kendimden emin fakat hüzünlü okudum. Annem geçiyordu kafamdan. Dedem heyecanla sarıldı bana, sıktı, sıktı, boğulur gibi tıkanarak konuştu. Ah, anlıyorsun İlay, anlıyorsun uşağım. Abe sen, oh şükür, hal böyle işte, farkındasın. Bir kez boynunu uzatıp sonra haline alışıveren annem, annem, biz hepimiz, fakat kardelenler güçlüdürler, inatçıdırlar. Ayaklar altında kalacaklarını bilseler bile, karı delip uzatırlar başlarını, kendi soyunu ve dilini. Annem, biz, hepimiz, niçin? Kuş bakışı görebiliyorum sınıfımızı. Bir öğretmen kürsüde, çocuklar. Çocukların arasında İlay var, Mehmet Ali var ve Fatma var. 18. asırda Bulgar diye bir milletten bahsedilmiyordu. Büyük Bulgar milleti uyutulmuştu. Derin bir uykuya dalmışlardı Bulgarlar. 19. asırda Avrupa'da başlayan uyanış, gaddar emperyalist Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde de kendini hissettirdi. Sırplar da ve Rumlar da kıpırtılar başladı. Onlara Büyük Rusya yardım ediyordu. Biliyorsunuz Rusya'nın gücü eğer isterse bütün dünyaya ulaşabilir. O sırada onlar, yoldaş öğretmen Büyük Rusya niçin Bulgarlara da yardım etmedi? Anlatıyorum, sözümü kesme Fatma. Rusya'nın gayesi bütün halklara, yani emekçilere özgürlük, barış ve güç vermekti. Rusya biliyorsunuz, özgürlük ve barış düsturlarını tam anlamıyla benimsemiştir. Bu yüzden barbar Osmanlılara, Burjuva Osmanlılara karşı dünya emekçilerini tutmaya, yardım etmeye... Osmanlılar içinde emekçi yok muydu? Hepsi Burjuva mıydı yoldaş öğretmen? Anlatacağım, sözümü kesme İlay. Osmanlılar hain, barbar ve çok kötüydüler. Hayvandan farkları yoktu. İşte bu yüzden asırlar boyunca bir sürü milletler üzerinde emperyalist emellerini sürdürüp onları haksızca sömürdüler. Yoldaş öğretmen, Rusya'nın emekçilere yardım ettiğini söylediniz. Halbuki 1917 ihtilalinden beri değil mi? Yani emekçi hakları, yani... Çok konuştun İlay, sana bir görev veriyorum. Evinde en az 5 hafta Osmanlı barbarlığını ve halklar üzerindeki sömürüsünü anlatan bir yazı hazırlayıp getireceksin. Evet, ne diyordum çocuklar? Evet, Rumlarda ve Sırplarda kıpırdanmalar başladı. Ancak Bulgarlar uyumaya devam ediyorlardı. Hain Osmanlıların etkisiyle kendilerini Rum kabul ediyorlardı. Yine Osmanlıların uyutucu politikası neticesinde dindardılar. Rum kilisesine bağlıydılar. Din biliyorsunuz, geçen gün parti müfettişinin pek güzel anlattığı gibi insanlar üzerinde afyon niteliğine sahiptir. İnsanları öbür dünyanın cenneti ve cehennemi ile oyalayıp bu dünyada uyumalarını temin eder. Gözlerinin açılıp gerçekleri görmelerini engeller. Bütün dinler öyle değil mi yoldaş öğretmen? Evet Mehmet Ali, bütün dinler. Fakat bilhassa İslamiyet. Biliyorsunuz öbür dünya diye bir şey yoktur. Bu dünya ve emekçilerin gerçeği vardır yalnız. Çocuklar, biz ne kadar çabuk anlarsak bu gerçeği, topluma vazifemizi ve önderimiz Rusya'ya olan minnet borcumuzu bir an önce yerine getirmeye çalışırız. Anlıyorsunuz değil mi? Peki o yıllarda Aynaroz Manastırı'nda bir Bulgar keşişi vardı. İsmini söyleyin bakayım. Bütün çocuklar aynı anda bağırıyorlar. Paisi Hilendarski. Tamam, Paisi. Manastırda Rum ve Sırp keşişlerin münakaşalarından etkilenip kendi soyunu merak etti ve 1761'de Karlofça'ya gitti. Orada kimlere başvurdu dersiniz? Bütün çocuklar aynı anda bağırıyorlar. Ruslara. Doğru, aferin. Bize her zaman yardım etmiş, uyandırıcı ve uyarıcı olmuş Büyük Rusya'ya. Rusya bizi kendimize tanıttı, emekçilerimize layık olduğu değeri verdi. Her yıl gönderdiğimiz ürünlerimizi kabul ederek emeğimize de layık olduğu değeri veriyor yoldaş öğretmen. Ne? Evet Fatma, sus ve dinle. Biz Rusya'ya ürünlerimizi yollayarak minnet borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Ne diyordum? Evet, Paisi Rusça kitaplardan ve Rus misyonerlerinden fikir aldı ve Bulgar tarihini öğrenmeye çalıştı. Ona yalnız Ruslar yardım etti. Çünkü söylediğim gibi Rusya Osmanlıların karşısındaydı. Onun sömürdüğü bütün milletlerin ayaklanıp bağımsızlıklarını kazanmalarını istiyordu. Bu şekilde Osmanlılar bölünüp parçalanacaktı. Rusya bizi iki kere kurtardı. Biri Osmanlı boyunduruğundan, öbürü... Bütün çocuklar aynı anda bağırıyorlar. 9 Eylül 1944'te Rus orduları Bulgar topraklarına girdiği vakit...